Evet sevgili kardeşler, sevgili misafirler, gerçekten tekrar hepinize yürekten hoş geldiniz diyorum. Her pazar olduğu gibi bugün de yine birlikte olmak gerçekten güzel bir ayrıcalık. Rab her zaman olduğu gibi bugün de beraberliğimizi bereketlesin ve sözünü yararlı kılsın ve yüreklerde kalıcı kılsın sevgili kardeşler. Evet. Biliyorsunuz geçen hafta, geçtiğimiz pazar, Markos 2. bölümdeydik ve Markos 2. bölümün ilk 12 ayetine bakmıştık ve o ilk 12 ayette yer alan çok önemli bir olay vardı. Biliyorsunuz ki inmeli, felçli bir kişiyi 4 kişi tarafından gerçekten olağanüstü bir şekilde İsa'ya ulaştırmaya çalışan kişileri gördük. Ve bu kişiler gerçekten de bütün olumsuzluklara karşın ve kapıda bulunan büyük insan kalabalığına karşın öyle pratik bir çözüm buluyorlar ki arkadaşlarını çatıdan bir delik açarak arkadaşlarını İsa Mesih'e ulaştırmayı başarıyorlar. Biliyorsunuz konuyu tamamlamak mümkün olmadı maalesef. O kadar hızlı koşmuş olmama rağmen. O yüzden bugün kaldığım yerden devam edeceğim. İlk konuşmanın özetini yaptıktan sonra. Şimdi Rabbimiz doğup büyüdüğü Nasra kentinden kovuluyor ve Kefernohum'a geliyor. Ve onun Kefernohum'a geliş haberi olağanüstü bir şekilde, olağanüstü bir hızlılıkla etrafa, çevreye yayılıyordu. Gittiği yerlerde insanların akınlarına uğruyor ve çevresinde büyük insan kalabalıkları oluşuyordu. Ve sağlığa kavuşan insanları görebilmek için bu insan kalabalıkları İsa'yı hayranlıkla izliyorlardı sevgili kardeşler. Tabii ki biliyorsunuz Rabbimizin asıl amacı hastaları iyileştirmek, kötürümleri ayağa kaldırmak, ne bileyim gözü görmeyen insanları ışığa kavuşturmak değildi değerli kardeşler. Gerçekleşmiş olduğu her bir mucizenin arkasında yatan bir gerçek vardı. Asıl gerçek, o gerçeği her zaman yaptığı mucizeler aracılığıyla bizlerin önüne koymaya çalıştı. İşte bu önemli ruhsal gerçeği bu Markos 2. bölümde yer alan bu olay aracılığıyla da net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. O dönemde İlginç bir düşünce hakimdi. Hem din adamları arasında hem de insanlar arasında. Bir kişi sakat olduğunda bu kişiler genelde toplumdan soyutlanan, toplumdan dışlanan, toplum tarafından itilen bir durum söz konusuydu. Çünkü neden? Çünkü sakatlığın nedenini neye bağlıyorlardı bu insanlar? Günaha bağlıyorlardı. Yani kişi günahlı olduğu için sakat doğdu. Ya da annesi babası bir şekilde günah işlemiş olduğu için günahtan dolayı sakat doğduğu düşüncesi hakimdi. Ve bu yüzden Eyüp'ten, Tanrı adama Eyüp'ten bir örnek vermiştim size. Tanrı adamı Eyüp, biliyorsunuz her şeyini kaybedince arkadaşları ne yaptı? Biliyorsunuz çok yakın 3 arkadaşı vardı ve bu 3 arkadaşı çocuklarının ölümünü Eyüp'ün işlediği günahtan dolayı ya da içinde bulunduğu bu korkunç durumu yaptığı bir yanlışlıktan dolayı, bir suçtan dolayı olabileceğini düşünmüşlerdi ve Eyüp kitabı 8. bölüme baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Oğulların ona karşı diyor, kime karşı? Tanrı'ya karşı günah işlediyse isyanlarının diyor cezasını vermiştir. Ve aynı yaklaşımı biliyorsunuz İsa'nın öğrencilerinde de net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. Doğuştan kör adam hakkında okurken öğrenciler İsa'ya şöyle diyorlar. 9. bölümün 2. ayetinde. Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı? Şüphe yok ki değerli kardeşler. Tanrı bu sakat adamı günahından dolayı cezalandırılmış olduğu düşüncesi egemendi, hakimdi değerli kardeşler. Demek ki bu kişi bedensel sağlığa kavuşabilmek için bir şekilde ne yapıyor? İsa'ya ulaşmaya çalışıyor ama yoğun kalabalıktan dolayı bu mümkün değil. Girişte de söylediğim gibi yoğun kalabalığa rağmen, olumsuzluğa rağmen arkadaşları ne yapıyorlar? Gerçekten de insan aklına gelmeyecek bir çözüm, bir pratik çözüm buluyorlar. Çatıya çıkıyorlar ve çatıyı açıp arkadaşlarını bir şekilde İsa'nın önüne indirmeyi başarabiliyorlar. Ve buradaki en güzel eylem her birinin hizmetin bir parçası olmuş olmaları. Yani bin dereden su getirerek bahaneler üretmeyip tüm engelleri arkaya atmasını bildi bu kişiler. Rab de onlara baktığında sadece dışsal çabayı değil, aynı zamanda da 5. ayette ifade ettiği gibi yüreklerindeki imanı da Rabbimiz net bir şekilde görmüştü. Öyle değil mi? Bunu net bir şekilde okuyabiliyoruz. Bu 4 kişinin arkadaşlarına karşı göstermiş oldukları ilgi beni çok yüreklendirdiğini, cesaretlendirdiğini söylemiştim sizlere. Çünkü gerçekten bu kişiler bahaneler üretebilirlerdi. Çünkü bu kişilerin bir ihtiyacı yoktu. Hasta değillerdi, sakat değillerdi ve bu yüzden bin dereden su getirebilirlerdi. Yani diyebilirlerdi ki ya bugün mümkün değil İsa'ya ulaşmak. Çünkü kapının önü oldukça dolu. Başka bir gün geliriz. Arkadaşımızı ya da bu kişiyi Rab'be İsa'ya ulaştırabiliriz. Ama böyle demiyorlar. Bütün bahaneleri geriye atıp her biri şiltenin, yatağın, döşeğin bir parçasından bir ucundan tutup hizmetin bir parçası olma gayreti içerisinde oluyorlar. Ve bunu gördüğüm zaman size şunu söylemiştim. Bizler de tabii ki insanları Rabbe gelmesine, daha ziyade onların iman etmesini sağlayamayız. Bizler kimseyi Rabbe getiremeyiz o anlamda, ruhsal kapsamda. Ama bizler de canların kurtuluşu için ne yapmamız gerekiyor? İnsanları Rabbe götürebilme konusunda istekli olmamız gerekiyor ve gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Çünkü bu yeryüzündeki sorumluluğumuz gerçekten de en büyük temel sorumluluğumuz canların kurtuluşu için evet aracı olmak. Şimdi bu insanlar çok açık bir şekilde diyebilirlerdi. Ya Rab beni nasıl kurtardıysa Rab bu kişiyi de kurtarır diyebilirlerdi. Evet doğrudur. Rab gerçekten de beni, sizleri kurtardığı gibi Rab bu kişiyi de kurtarabilirdi. Ama kutsal sözde bunun böyle olmadığını görüyoruz. Ne görüyoruz? Şunu görüyoruz çok net bir şekilde Romalılar 10. bölümde. 17. ayette. İman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Demek ki bir şekilde buradaki 4 kişi gibi iyi haberin duyulması için söz götürülmesi, ulaştırılması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bizler güçten yoksun, ruhsal kapsamda güçten yoksun varlıklar olduğumuz için, günahtan dolayı çaresiz güçten yoksun varlıklar olduğumuz için aslında her bir canın bu iyi haberi duyması gerekiyor. Duyabilmesi için de imanlar tarafından o kişiler bir şekilde bu haberin duyulması için ne gerekiyorsa onu yapmak zorunda değerli kardeşler. Onun için bizler ruhsal kapsamda güçten yoksunuz ve Rabbin sözü bizlere de ulaştırılması gerekiyor değerli kardeşler. O açıdan Pavlos bunu o kadar güzel ifade ediyor ki, içimde diyor iyi yapmaya istek var ama güç yok. Nedenini de aynı bölümde 7. bölümün 18. ayetinin ilk kısmında ifade ediyor. Benliğimde diyor, yani günahlı doğamda iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. Yani çok net ve açık istek var ama isteği yerine getirebilecek gücün olmadığı net bir şekilde bize açıklanıyor, önümüze konuyor. İşte sevgili kardeşler, insanın doğal yapısı tam budur. Toplumun dışladığı, küçümsediği kişiyi Rabbimiz ne yapıyor? Ta aşağılardan alıyor ve onu oğul olma mertebesine, çocuğum diyerek çocukluk mertebesine, oğul olma mertebesine yükseltiyor. Rab aslında tüm canları aşağıdan alıp kızlığa, oğulluğa yükseltmek istiyor değerli kardeşler. Onun için Yuhanna 1. bölümde diyor ki, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor Yuhanna 1:12. Pavlos da biliyorsunuz bu düşünceyi farklı bir şekilde desteklemekte. Eski antlaşmadan bir alıntı yaparaktan Korintos'a yazdığı mektupta şöyle diyor değerli kardeşler, 6. bölüm 18. ayette şöyle diyor: size baba olacağım, siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız. Demek ki ona ait olmanın, oğulları, kızları olmanın sevincini yaşıyor muyuz diyerek ne yapmıştım? Konuşmamı noktalamıştım. Buradaki 4 kişi gibi bizler de tüm engelleri arkaya atarak günahtan dolayı güçten yoksun, çaresiz olan, kurtulmamış canlara, kayıp canlara iyi haberi götürebilme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor dedik ve noktaladık. Şimdi gelin kaldığımız yerden konuşmamıza devam edelim sevgili kardeşler. Bakalım 5. ayete ne diyor? Şöyle diyor: çocuğum, günahların bağışlandı. Şimdi size ilginç gelmiyor mu sevgili kardeşler? Hastalıktan önce Rabbimizin adamın günahlarını bağışlamış olması. Şimdi bakın, kutsal kitaba baktığımız zaman, örneğin Yuhanna 5. bölüme baktığımız zaman orada 38 yıllık hasta olan kötürüm adamı görüyoruz. Havuzun başında bekleyen adamı. İsa ne diyor adama? Kalk diyor, şiltini al, topla ve yürü. Adam ne yapıyor? Kalkıyor, şiltesini topluyor ve yürüyor. Yuhanna 9. bölüme baktığımız zaman orada doğuştan kör bir adam var. Doğuştan kör olan adama ne diyor? Bakın lütfen 9. bölüme lütfen bakın. Şöyle diyor, bakın değerli kardeşler. Çamur yapıyor ve tükürükle onu ıslattıktan sonra adamın gözüne sürüyor ve diyor ki git Şiloa havuzunda yıkan. Şimdi adam ne yapıyor? Kalkıyor, gidiyor Şiloa havuzunda yıkanıyor ve gözleri açılmış olaraktan geriye dönüyor. Yuhanna 9:7'de bunu okuyabiliyoruz. Ama dikkat edin. Anlamaya çalıştığımız bu Markos 2. bölümdeki olaya baktığımız zaman İsa adama kalk ve yürü demesi gerekirken ne yapıyor? Önce adamın günahlarını bağışlıyor. Bu ilginç değil mi? Bakın bu şunu gösteriyor. Daha önce ifade ettim ya, Rabbimizin amacı, değerli kardeşler, mucizeler yaparken bize açıklamak istediği gerçek mucizeden çok daha öte olduğunu söylemiştim. Neydi bu? Asıl mucizenin arkasında yatan dersi, gerçeği bize öğretmeye çalışıyordu. Burada da bu olayda da, bu Markos 2. bölümdeki olayda da görüyoruz ki aslında şifa vermeden önce insan canının ne kadar daha önemli, kurtuluşunun ne kadar daha gerekli ve önemli olduğu gerçeğini çok net biçimde bu Markos 2. bölümde bize açıklanıyor değerli kardeşler. O yüzden Rabbimiz özellikle diğer olaylarda gördüğümüz gibi kalk ve yürü değil, önce günahlarını bağışlıyor. Çünkü oradaki kişilere bu mesajı vermesi gerekiyordu. Tabii ki insanın hastalığından kurtulması önemlidir ve gereklidir de. Buna hiçbir şekilde karşı değilim. Ben de hasta olan kardeşlerim için, hasta olan yakınlarım için dua ediyorum Rab şifa versin diye. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama emin olun değerli kardeşler, emin olun ki şifadan çok daha öte önemli olan kişinin canının kurtulmasıdır. İşte burada bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. Aynı zamanda da burada şunu da söylemek gerekiyor. Çünkü çok önemli olduğu için adam, Rabbimiz bunu da bir şekilde net bir şekilde önümüze koymaya çalışıyor. Adam günahlı olduğu için ya da sakat olduğundan dolayı günahlı değildi değerli kardeşler. Bu çok çok önemli. Günahlı yapıya sahip olmuş olduğu için. Yani Adem'le Havva'dan kalıtımsal olarak bize geçen bir yapıya sahip olmuş olduğu için, yani doğası itibariyle, her zaman ifade ettiğim gibi, kişi günah işlemiş olduğu için günahlı değil, günahlı bir yapıya sahip olmuş olduğu için, yani Adem'le Havva'dan kalıtımsal olarak geçen o günahlı doğadan dolayı kişi günah işlemektedir. Sakat olarak dünyaya gelen ya da bir nedenle sakatlanan ama daha sonra iman edip sonsuz yaşamın sahibi olan, yeniden doğarak sonsuz yaşamın sahibi olan çok kişiler tanıyorum. Benim çevremde arkadaşlarım da var, imanlı kardeşler. Örneğin bir kardeşim var, doğuştan insülin bağımlısı. Yani pankreas çalışmadığı için doğuştan itibaren insülin iğnesi kullanmakta. Ama gençliğinde iman etti bu kişi ve hala aynı şekilde hastalığıyla beraber Rab'de olmanın sevincini doya doya yaşıyor. Ait olduğu kilisede içtenlikle hizmet ederek sevgili kardeşler. Onun için vurgulamak istediğim gerçek şu: sakatlığı günaha bağlamak kesinlikle yanlış. Ama bunu söylerken tabii ki bunu da söylemekte yarar görüyorum. Tüm hastalıklar, kötülükler, hatta ölüm bile neyin sonucu? Enver kardeş. Değil mi? Yani yaratılış kitabına baktığımız zaman orada ne görüyoruz? Adem'le Havva'nın Tanrı'yla beraber büyük bir uyum içerisinde, değil mi? Harmoni içerisinde beraberliklerinin devam ettiğini görüyoruz. Ama günah girdikten sonra ne yapıyoruz? Ne görüyoruz orada günaha düştükten sonra? İlk hareket, ilk eylem nedir günaha düştüklerinde? Değil mi? Kaçıyorlar ve Ağaçların arkasına gizlenmek zorunda kalıyorlar. Demek ki günah ne yapıyor? Yıkım getiriyor değerli kardeşler. Onun için burada Rabbimiz Adam'ın ilk sırada olan asıl ihtiyacını, daha önemli ve gerekli olan asıl ihtiyacını görmüş olduğu için ne yapıyor? Bedensel ihtiyacını ikinci sıraya alıyor. Demek ki günahların bağışlanmış olması diyebilirim ki mucizelerin en büyüğü. Emin olun değerli kardeşler, bunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Benim gibi bir insanın yeniden doğarak, ki bunu insan aklıyla kavrayabilmek mümkün değil ki, Nikodimos bile anlayamamıştı din adamı olmasına rağmen, bir insan anasının karnına girip yeniden doğması mı gerekiyor diye öyle düşündü değerli kardeşler. Ama düşünün, bir insanın, örneğin benim gibi bir insanın yeniden doğması kadar büyük bir mucize olabilir mi değerli kardeşler? En büyük mucize olduğunu ifade etmek istiyorum. Onun için bir insanın günahlarının bağışlanıp canının kurtulması mucizelerin en büyüğüdür. Ama sormak istedim size. Evet, bir canın kurtulması, yeniden doğması, canının kurtulması, evet, bir mucizeydi. Büyük bir mucize. Ama peki kolay mıydı değerli kardeşler insan canının kurtulması? Bakın şimdi, bir kötürümün ayağa kalkması ya da doğuştan kör bir adamın ışığa kavuşması ya da ne bileyim Rabbimiz teknede fırtına yakalandığında kalkıp teknede doğadaki olaylara, fırtınaya ve sulara sus, sakin ol demiş olması tek bir sözle. Rab kalk ve yürü dedi, adam kalktı yürüdü. İstedim ki gör dedi, adam gördü. Sus sakin ol dedi, dalgalar kesildi, ortalık süt liman oldu değerli kardeşler. Ama bir canın kurtulması için çarmıhta, o acımasız çarmıhta hayatını feda etmesi gerekiyordu Rabbimiz. O nedenle değerli kardeşler, bakın Matta 20. bölüme baktığımız zaman, 28. ayete baktığımız zaman, bugün konuyu bitirebilmek için maalesef size okutmak istemiyorum. 20-28'de diyor ki, canını fidye olarak vermeye geldi diyor. Bakın, söz yeterli değildi. Kendini vermeliydi ya Rabbimiz. Demek ki yaşam için yaşamını feda etmesi gerekiyordu. Tek bir söz yeterli değildi değerli kardeşler. Kendini vermesi gerekiyordu Rabbimiz. O acımasız çarmıhta. Farkı görebiliyor musunuz? Farkı görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Bizim kurtuluşumuzu değerli kılan nedir? İşte budur. Rabbimizin o acımasız çarmıhta canını feda ederek o kusursuz kanını akıtmış olması bizim kurtuluşumuzu farklı kılıyor değerli kardeşler. Onun için Petrus ilk mektubunda bu gerçeği bakın şöyle ifade ediyor. 1. bölüm 19. ayette, suçsuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in diyor değerli kanıyla kurtuldunuz. Demek ki kurtuluşumuzu değerli kılan, önemli kılan nedir? Rabbimizin kusursuz kanıdır. Ve bu kurtuluş, bakın, bir millete değil, tüm milletlere, bir cinse değil, kadın ve erkeğe ve her yaşta olan kişi için geçerli olan bir armağan. Değerli kardeşler, gerçekten ucuz bir armağan değil, sıradan bir armağan değil, basit, kaybolup giden bir armağan değil. Bakın bunun altını önemli çiziyorum, sık sık burada söyledim. Eğer biz basit bir şeyle kurtulmuş olsaydık, o zaman kurtuluşumuzu kaybetmek de çok kolay olurdu. Ama bakın, yaşam için yaşam feda edildi. Kusursuz kanını Rabbimiz feda etti bizler için. Ve o kanın aracılığıyla bizler sonsuz yaşamın sahibi olduk değerli kardeşler. Ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Nasıl olur da ben bu kurtuluşu Rabbimizin o acımasız çarmıhta harika bir şekilde gerçekleştirmiş olduğu kurtuluşun, o sonsuz yaşamın kaybolduğunu söyleyebilirim. Bu mümkün değil. Ben bunu söylediğimde çarmıhta gerçekleşen kurtuluşu ayaklar altına almış oluyorum. Hafife almış oluyorum değerli kardeşler. Sormak isterim. Hem sizlere sormak istiyorum. Hem de ekran başında bizi dinleyen siz sevgili dostlara sormak istiyorum. Sevgili kardeşlere sormak istiyorum. Evet, sahip misin bu armağana? Bakın, bu kusursuz armağanı almadan, elde etmeden emin olun çekip gitmeyin. Senin için yaşam feda ediliyor. Ve isteyerek, bakın kimse Rabbimizi itmedi. Kimse Rabbimizi itmedi sevgili kardeşler. Kendi isteğiyle adımını attı ve çarmıh ölümüne kadar katlandı. Ama hamdolsun ki ölümde kalmadı. Üçüncü gün görkemle ölümden dirilerek sonsuz yaşamın sahibi olmamızı sağladı. Ve kurtuluşu kapısını ardına kadar tüm insanlık için açmış oldu. Yani başka bir ifadeyle Rabbimiz o acımasız çarmıhta, o Romalıların çapraz ağacında cehennemi tadıyordu değerli kardeşler. Çünkü neden? Kutsal kitabın da ifade ettiği gibi senin için, benim için, bizler için çarmıhta günah olmuştu. Bakın günahın gölgesi bile yok. Bırakın günahın kendisini, günahın gölgesi bile olmayan Rabbimiz bizim günahlarımızı üzerine alarak, günah olarak bizim kurtuluşumuzu gerçekleştirmiş oldu değerli kardeşler. Onun için şu ayeti gerçekten çok çok severim. Ve sizin de bu ayeti ezberlemenizi isterim değerli kardeşler. 2. Korintoslar mektubunda 5. bölüm 21. ayetinde diyor ki Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı diyor. Bakın bizim için günah sunusu. Yani kurban. Onun için vaftizci Yahya İsa'nın kendisine doğru gelmekte olduğunu görünce dedi işte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. Yuhanna 1.29'da okuyoruz. Dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. Günah olmayan kuzu Recep için günah olmuştu. Ve diyor ki öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Bakın aklıma geldi değerli kardeşler. Çok çok önemli olduğu için lütfen açabilir misiniz? Yeşaya 53. bölümü. Yeşaya 53. bölümde bakın harika bir şekilde Yeşaya biliyorsunuz Rabbimizden yaklaşık 730 yıl öncesi yaşamış. İleriye bakıyor ve olacakları görerek Tanrı'nın ruhuyla, esinlemesiyle, vahiyle bakın şu gerçekleri önümüze koyuyor. Ne kadar onaylıyor Pavlos'un Korintoslara yazdığı bu mektupta okuduğum ayeti. Diyor ki 53. bölüm 2. ayetten okuyacağım. O Rabbin önünde bir fidan gibi kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu diyor. Neden? Çünkü bizim için günah olmuştu. Günah kütlesi olmuştu Rabbimiz. Gönlümüzü çeken görünüşüyle de görünüşü de yoktu diyor, gönlümüzü çeken. Ve şöyle devam ediyor Yeşaya. İnsanlarca hor görüldü. Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler diyor onun yaralarıyla şifa bulduk değerli kardeşler. Onun yaralarıyla. Ben böyle bir sonuç karşısında sevgili kardeşler lütfen düşünün. Rabbin bana olan, Rabbin sana olan, sizlere olan değerli kardeşler sevgisinin ne kadar büyük, ne kadar üstün, kucaklayıcı ve eşsiz bir sevgi olduğunu açıklamıyor mu, göstermiyor mu değerli kardeşler? Eğer bakın bu gerçekleşmemiş olsaydı, düşünün, çarmıhta Rabbimiz hayatını feda etmemiş olsaydı, ne olacaktı değerli kardeşler? Günah içerisinde yok olup gidecektik. İşte o zaman diyebilirdik. Öldükten sonra nereye gideceğimi bilmiyorum. Ya da birçok ateistlerin söylediği gibi canım boş ver. Sonuçta 1,5-2 metre derine gidiyorsun, toprak olup gidiyorsun, her şey bitiyor. Ama hamdolsun ki öyle değil. Hamdolsun ki öyle değil. Rabbimiz o çarmıhta hayatını feda etti bizler için. Ama çarmıhta kalmadı, mezarda kalmadı. Dirilişiyle bize sonsuz yaşamın kapısını ardına kadar açmış oldu. Onun için biliyoruz ki onun yanına gideceğiz. Rabbimizle, Tanrımızla sonsuza dek birlikte yaşayacağız sevgili kardeşler. Onun için biz böyle bir ayrıcalığa sahip olabilmek için sevgili Hatice kardeş. Böyle bir ayrıcalığa sahip olmak için sevgili Ayşe kardeş, Enver kardeş. Sizler sevgili kardeşler. Rabbimiz o acımasız çarmıhta babası tarafından terk edilmeyi göze aldı. Tanrım, Tanrım neden beni terk ettin? Matta 27'de bunu okuyoruz 46. ayette sevgili kardeşler. Onun için söylüyorum Rabbimiz o acımasız çarmıhta cehennemi tatıyordu. Senin ve benim için günah olmuş olduğu için. Evet. Ne diyor? Harika bir ifade. Günahların bağışlandı. Ben şimdi Yunancasına baktığımda bu bağışlandı sözünün Yunancasına baktığımda afeme diye bir söz kullanıyor. Bu afeme sözü bir şeyi alıp götürmek, uzaklaştırmak anlamında. Yani düşünün saat burada, bunu alıp böyle götürmek, uzaklaştırmak anlamında. Şimdi bunu gördüğümüz zaman aklıma 103. mezmur geliyor. Yani Rabbimizin günahlarımızı bağışladığı kesin. Ama sadece bağışlamakla kalmayıp günahlarımızı bizden tamamen alıp uzaklaştırdığı da kesin. Denizin derinliklerine atıp bir daha almamak üzere yok ettiği de kesin sevgili kardeşler. Bakın 103. mezmur 12. ayet. Doğu diyor batıdan ne kadar uzaksa o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Bakın ilginç olan kuzey güneyden ne kadar uzaksa demiyor. Eğer kuzey güneyden ne kadar uzaksa demiş olsaydı sevgili kardeşler gerçekten oldukça uzun bir mesafe olurdu. Ama kuzey güneyden değil doğu batıdan ne kadar uzaksa ifadesini kullanıyor. Neden? İnsanın dikkatini çekiyor değil mi? Benim de dikkatimi çekti. Ve yaptığım araştırmada ya yapılan araştırmalarda uzmanlar diyor ki örneğin sizler kuzeye doğru gitmeye başlarsanız bir süre kuzeye doğru gidersiniz. Ama bir noktaya geldikten sonra artık kuzeye değil güneye doğru gitmekte olduğunuzu fark edersiniz. Ama değerli kardeşler doğuya doğru yürümeye başladığınızda yaşamınız boyu Yani ne kadar yürürseniz yürüyün. Yaşamınız boyu yürüseniz bile, aynı noktaya gelmiş olsanız bile yine değerli kardeşler doğuya doğru yürüyüş devam edecektir. Bu neyi gösteriyor bize? Harika bir gerçek değil mi? Asla ve asla günahımızla karşılaşmayacağımızı gösteriyor. Bu müthiş bir şey değil mi? Sormak isterim size. Müthiş değil mi sevgili kardeşim? Artık Recep, artık sizler her biriniz günahlarınızla bir daha karşılaşmayacaksınız. Demek ki doğu batıdan ne kadar uzaksa ifadesi sınırsızlığı gösteriyor. Bir daha anılmamak üzere Rab günahlarımızı bağışladı ve tamamen denizin derinliklerine attı. Onun için İbraniler mektubunun 8. bölümünde 12. ayette diyor ki suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Günahlarımız bir daha anılmayacak. Okuyup geçiyoruz ama lütfen bunu yüreğinize perçinleyin değerli kardeşler. Rab günahlarımızı yüzümüze vurmayacak değerli kardeşler. Bedel ödendi. Bugünkü günahlarımız için bedel ödendi. Önceki günahlarımızın bedeli ödendi. Sonradan işleyeceğimiz önümüzde duran günahlarımızın bile bedeli çarmıhta ödenmiş oldu değerli kardeşler. Onun için bu gerçek, bu muhteşem gerçek, Rabbimizin günahlarımızı tamamen bizden uzaklaştırmış olması, bedeli ödemiş olması neyi gösteriyor? Bir karışıklık yaratıyor değil mi? Aynı buradaki insanlarda olduğu gibi. İnsanlar içine sığdıramadı günahtan dolayı. Günah bir şekilde ne yapıyor? Karışıklık yaratıyor değerli kardeşler. Onun için bakın ne diyorlar bu insanlar? Şöyle diyorlar. Bu adam 6. ayete bakın lütfen. Bu adam neden böyle konuşuyor diyor. Sövüyor diyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? İşte günahın getirdiği sonuç bu sevgili kardeşler. Günah karışıklık yaratıyor. Şimdi bakın sevgili kardeşler. Az önce söylemiştim. Günahın insan yüreğini, insan doğasını ve ortamı bile nasıl değiştirdiğini, nasıl etkilediğini yaratılışın ilk bölümünde görüyoruz. Üçüncü bölüme baktığımız zaman, yaratılış ya da tekvin, üçüncü bölüme baktığımız zaman değerli kardeşler, Adem'le Hava günaha düştüklerinde ne demiştim? Harika bir uyum varken, bir beraberlik söz konusuyken, günah girdiğinde Rab ile Tanrı ile beraber olan Adem'le Hava Tanrı'dan kaçmak zorunda kaldılar. Değerli kardeşler, kaçmak zorunda kaldılar, ağaçların arkasına gizlenmek zorunda kaldılar. 8. ayette, 3. bölümün 8. ayette, ayetinde bunu okuyoruz. Ve sadece suçlamakla kalmadı değerli kardeşler. Ne yaptı? Gizlenmekle kalmadı pardon. Aynı zamanda da Tanrı'nın onun yanına bir eş olarak koymuş olduğu Hava'yı suçladı değerli kardeşler. Ne dedi? Bakın 12. ayete. Dedi ki yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, yedim. Değerli kardeşler. Bakın, enteresan değil mi? Daha önce Adem ne demişti? Hava'ya sahip olduğunda kaburga kemiğinden Tanrı ona Hava'yı sağladığında Adem dedi ki canımdan bir parça. Bu kadar değer ve önem verdiği eşine yanıma koyduğun kadın bana verdi deyip onu suçladı. Bakın iki şey söyleyeceğim burada. Sadece kadını suçlamadı. Aynı zamanda da sanki Tanrı kadını ona vermekle hata yapmış gibi. Yani sen bana verdin ya o kadını, o verdiğin kadın. Yani vermeseydin öyle bir şey başıma gelmezdi dercesine bir de Tanrı'yı suçluyor. bu kadar korkunç bir şey. Günah işte bunu yapıyor insan doğasında değerli kardeşler. Günah insanı bozuyor, insanı yıkıma uğratıyor değerli kardeşler. Şimdi bu kişiler sadece Tanrı günahları bağışlayabilir konusunda haklı mıydılar? Tabii ki haklıydılar. Bunu nereden biliyoruz? Eski Antlaşma'da birçok ayetler var. Örneğin Yeşaya 43. bölüme bakalım, 25. ayete. Orada Yeşaya 43, 25. ayette diyor ki, suçlarını silen benim diyor. Suçlarını silen benim. Demek ki eski antlaşmayı çok iyi bilen bu din adamları ya da oradaki insanlar çok iyi biliyorlardı ki günahları ancak ve ancak Tanrı bağışlayabilir. Bu konuda haklıydılar sevgili kardeşler. O yüzden bir şeyler yaparak, iyilikler yaparak, hani sevap olarak ifade ettiğimiz iyilikleri yaparak, güzel şeyler yaparak kurtuluş elde edilebilir gerçeği onların kafasında egemendi değerli kardeşler. Demek ki en büyük engel buydu onlar için. En büyük engel buydu. Tanık oldukları tüm bu olaylar karşısında tövbeye yönelmeleri gerekirken ne yaptı bu insanlar? Aslında yüreklerini sertleştirdiler. Katılaştırdılar sevgili kardeşim. Katılaştırdılar. Rab onların yüreklerinin durumunu çok iyi görüyordu. Ve hiç kimse gerçekten de insan yüreğini Rab'den çok daha iyi bir şekilde bilemezdi. Yani hiç kimsenin Rabbimize bir şeyler öğretmesine ya da bir şeyler hakkında bir takım konularda onu aydınlatmasına hiçbir zaman gerek yoktu. Bunu nereden anlıyoruz? Kutsal Kitap Yuhanna 2. bölümde bunu bize gösteriyor. Bu gerçeği önümüze koyuyor 25. ayette. İnsana ilişkin kimsenin tanıklığına gereksinimi yoktu. Çünkü insan, bakın neden yoktu? Çünkü diyor, insan yüreğinden geçenleri biliyordu. Rab o insanlara baktığında, insanların yüreğinde neler oluşuyor, neler oluyor, bunu net bir şekilde görebiliyordu sevgili kardeşler. O sakat adamın yüreğini de gördü, onu getiren adamların, o dört kişinin de yüreğini gördü ve aynı zamanda da o bütün insanların, o çevresindeki o din adamlarının eleştiren yüreklerini de çok net bir şekilde gördü değerli kardeşler. Şimdi bakın, dinsel yorumculardan bazıları bu olup biten gelişmelere kafa yormaya başlarken ne yapıyor? Rabbimiz de onların yüreklerini görmüş olduğu için onlara çok güzel bir soru soruyor. Çok güzel bir soru soruyor. Şöyle diyor. Lütfen bakın şöyle diyor 9. ayette. Hangisi daha kolaydır diyor. Günahların bağışlandığı demek mi daha kolaydı? Yoksa kalk döşeğini kaldır ve yürü demek mi? Şimdi değerli kardeşler bakın. Bu sözler karşısında bu insanlar şok geçirdiler. Şok. Şaşırıp kaldılar, donup kaldılar. Söyleyebilecekleri hiçbir şey yoktu değerli kardeşler. Bu iki seçenek de onlar için imkansızdı çünkü. Neden? Diyor ya, hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı mı? Yani ne onlar günahları bağışlayabilirdi? Ne de devam ediyor ayet. Diyor ki kalk döşeğini kaldır. Ya ne de şifa vermek. Ne onlar kişiye şifa verebilirlerdi ne de kişinin günahlarını bağışlayabilirlerdi. O zaman diyebiliriz ki bunlar aslında kendi sözleriyle tuzağa düşmüşlerdi. Çünkü İsa Mesih günahları bağışlamakla, değerli kardeşler, ve günahları bağışladıktan sonra onların önüne bir kanıt koyması gerekiyor. Ve onların önüne günahları bağışladıktan sonra bir kanıt koymuş olmakla adamı evine göndermekle, iyileştirip evine göndermekle neyi göstermiş oldu Rabbimiz? Neyi göstermiş oldu? Şimdi bunların gözünde Tanrı'dan başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Kimse şifa veremez. Böyle bir düşünce hakim. Ama Rab diyor ki, evet günahların bağışlandı. Kalk yatağını topla ve git diyor. Döşeğini topla, şiltini topla ve git diyor. Şimdi bu neyi gösteriyor? Eğer günahları bağışlayabildiyse, adama da şifa verip gözlerinin önünde adamın yürümesini gördülerse bu neyi gösteriyor? İsa'nın tanrılığını gösteriyor. Değerli kardeşler. İsa bu işi yapmakla tanrılığını net bir şekilde sergilemiş oldu. Bakın çok ilginç diyebilirdi. Günahların bağışlandı. Eğer sadece böyle demiş olsaydı değerli kardeşler, ne derlerdi? Sahtekar. Kendini Tanrı'nın yerine koyuyor derlerdi. Ama ne yaptı? Sadece adamın günahlarını bağışlamakla kalmadı. Bir kanıt onların önüne koyması gerekiyordu. Neydi bu kanıt? Günahların bağışlandı. Yürekte gerçekleşen bir olay değil mi? Ben bunu nasıl göreceğim? Fiziksel bir eylem gerekiyor. Onun için dedi ki kalk ve yürü. İşte adamın kalkıp şiltesini alıp yürümüş olması adamın gerçek anlamda günahlarının bağışlanmış olduğunu net bir şekilde gösteriyordu sevgili kardeşler. İşte asıl önemli olan bu olayda Markos 2. bölümde asıl önemli olan gerçek bu. Burada bu olayın gerçekleşmesinin nedeni günahları bağışlayabilecek kişinin Rabbimizin kendisi olduğudur. Şifa veriyor, ayağa kaldırıyor, aydınlığa kavuşturuyor. Ama değerli kardeşler, ama kim günahları bağışlayabiliyor? İşte bu net bir şekilde gerçekleşmiş oldu, kanıtlanmış oldu. Kalk, döşeğini, şiltini kaldır ve yürü diyor ve adam kalkıyor ve yürüyor. İnsanlar görüyor, evet, gerçekten de bu adamın günahları bağışlandı. Bağışlanmış olmasının sonucu olarak da kalktı ve yürüdü. Aslında pratik olarak da düşündüğümüz zaman böyle değerli kardeşler, biliyor musunuz? Güçten yoksun kişileriz. Yani bu sakat adam gibi düşünelim kendimizi. Günahtan dolayı güçten yoksun, çaresiziz. Doğru mu? Ama tövbe ettiğimizde, günahımızı görüp tövbe edip iman ettiğimizde ne oluyor? Günahlarımız bağışlanıyor. Artık ne oluyor? Bulunduğumuz konumdan farklı bir konuma yükseliyoruz. Tanrı'nın çocuğu olarak da. Yani Rab ile birlikte yürümeye başlıyoruz. Demek ki Rab ile birlikte yürüyor olmamızın nedeni ne? Sevgili Hatice kardeş, söyleyebilir misin? Nedeni ne? Günahlarımızın bağışlanmış olması. Günahlarımız bağışlanmış olduğu için Rab ile yürüyebiliyoruz. Rab bizde, biz de Rab'de birlikte adımları atabiliyoruz. Gerçekten müthiş bir olay. Ama ilginç bir şey var. Yine de inanmadılar. Biliyor musunuz? Yine de inanmadılar. Ama iman neyi içerir? İstek içerir değil mi? İstekli olmaları gerekiyordu. Bunlar kurtulmak istemeleri gerekiyordu. Ama istek yoktu değerli kardeşler. Onlar istemediler. Belki son olarak şu sözlerle noktalamak istiyorum. Bu dini önderler eğer yüreklerini bu ruhsal gerçeklere açmış olsalardı Enver. Şöyle diyelim. Eğer buradaki bu dini önderler bu olup bitenler karşısında yüreklerini açmış olsalardı neyi öğrenmiş olacaklardı? Evet diyebiliriz. Evet doğru. Ama diyebilir miyiz? Onların bir şekilde yüreklerini açıp bu gerçekleri kabul etmiş olsalardı günahın sonucu. Bakın, günahın sonucu ölüme doğru gitmekte olduklarını, yani günahın kişiyi ölüme götürdüğünü, ölüme götüren bir hastalık olduğunu, öyle söyleyelim. Günahın ölüme götüren bir hastalık olduğunu, ama tövbe edip bağışlandığında da o hastalıktan kurtulup sonsuz yaşamın sahibi olduğunu öğrenmiş olurlardı. Eğer bu kişiler yüreklerini Rab'be açmış olsalardı değerli kardeşler. Tek çözümün Mesih İsa'da olduğunu anlamış olacaklardı. Aslında değerli kardeşler bu ilke emin olun pek yabancı değildi. Çok yeni bir düşünce değildi oradaki insanlar için. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bakın 103. mezmura. Orada şöyle okuyoruz 2 ve 3. ayetlerde. Şöyle diyor. Rabbe övgüler sun ey canım. Bütün suçlarım, bakın çok önemli. Bütün suçlarımı bağışlayan, bütün hastalıklarımı iyileştiren odur diyor. Bakın bu kişiler eski antlaşma döneminde yaşayan eski antlaşma kitabına sahiptiler. Değil mi? Ve bu ayet 103. mezmurdaydı ve bu gerçeği biliyordu bu insanlar. Yani bütün suçları bağışlayan, hastalıkları iyileştiren Tanrı'nın kendisi olduğunu biliyorlardı. Onun için bu düşünce yeni bir düşünce değildi onların gözünde. Ama şunu açıkça ifade etmek isterim değerli kardeşler. İman etmeyip eleştiren bir yürekle değerli kardeşler, Rab'be gelmek çok önemli bir fırsatı kaçırmış oldular bu insanlar. Eleştiri bir yürekle Rab'be yaklaşmakla. Bakın, Rab ölümle yaşamı önümüze koyuyor mu? Koyuyor değil mi? Çok net bir şekilde bakın, Yeremia 21. bölümde diyor ki 8. ayete, yaşama giden yolu da, ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. Neden diye sorabilirsin. Neden Rab ölümü ve yaşamı önümüze koyuyor? Bakın değerli kardeşler, yürekten söylüyorum. Bu bence çok çok önemli. Zorlayan bir Tanrı değil. Eli maşalı bir Tanrı değil. İman et diyen, bizi iten bir Tanrı değil. Ama yüreğimizin kapısını çalan, ölümü yaşamı önümüze koyup seçimi bize bırakan bir Tanrı. Özgür irade olan bizlerin özgür iradesiyle seçimi yapmak zorunda. Önüne koyuyorum diyor. Neden? İşte bakın. Yasanın tekrarı 30. bölüm 15. ayet. Eski tercümede tesniye diyor. Tesniye 30. bölümde. Öyle ki diyor yaşayasınız. Hamdolsun. Rab neden önümüze koyuyor ölüm ve yaşamı? Yaşamak için. Doğru olanı seçip sonsuza dek onunla birlikte yaşayabilmek için değerli kardeşler. Seçim özgür yaratılan insanın elinde. Tanrı yüreklerin kapısını çalıyor. Kapıyı açacak olan kişini kendisi. Neden? Çünkü yüreğin kapısı, her zaman söylüyorum ya, yüreğin kapısının kolu dışarıda değil. Kimse açamaz. Onu sen açmak zorundasın. Genel anlamda sormak istiyorum sizlere. Nasıl bir yürekle onun önündesiniz sevgili kardeşler? Nasıl bir yürekle onun önündesiniz? Eleştiren, vurdum duymaz bir yürek mi? Yoksa sunulan sonsuz yaşamı alma, o yaşama sahip olmaya ya hazır bir yürek mi sevgili kardeşler? Kurtuluşun sahibi olduğunu söyleyebilirsin. Ya dersin ki ya ben zaten Recep abi kurtuldum, sonsuz yaşamın sahibiyim. Peki o zaman hangi oranda canların kurtuluşu için buradaki bu dört kişi gibi insanların Rab'be gitmelerine, Rab'be gelmelerine, kurtulabilmelerine araç olabiliyoruz? Düşünün ki, şöyle düşünün, hayal edin değerli kardeşler. Eğer tüm kilise topluluklarını oluşturan o imanlıların her biri. Sizler de dahil. Yeryüzünde bulunan bütün kilise topluluklarını oluşturan bu üyelerin her biri. Bu dört kişi gibi yapmış olsaydı, yapmış olsalar, buradaki dört kişi gibi ne olurdu acaba? Kiliselerin sayısı artardı değil mi? Kurtulan canların sayısı artar mıydı, artmaz mıydı sevgili kardeşler? Gelin bizler buradaki bu insanlar gibi hizmetin bir parçası olalım. Canların kurtuluşu için birer araç olalım sevgili kardeşler. Her birimiz o şiltenin birer ucundan tutarak. Bakın sevgili kardeşler, sadece hayatımızda Rab'de olduğumuzu göstermeyelim. Aynı zamanda da bu size verilen bu önemli sorumluluğu da yerine getirme gayreti içerisinde olalım. Var mısınız? Canları Rab'be getirme konusunda. Hiç sormadığım soruyu sorarak bu soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. En son sevgili Aytaç, Ayşe, Enver, Kristina, Ayşe, Çağla, Hatice, Hatun, sizler en son ne zaman Rab İsa Mesih hakkında birine konuştun?